Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?
Efendim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Profesör Doktor Ahmet Ünsal. İnandığımız dini ne kadar biliyoruz? Neden Müslümanız? Diğer dinlerden farkımız ne? İnandığımız Allah kimdir? Nasıldır? İnancımızın bir standardı, bir ölçüsü var mıdır? Yoksa herhangi kayıt ve şart aramadan inanabilir miyiz? Bir dine mensup olmak sadece birini ilah kabul etmekten ibaret midir? Neden bir dine mensup olmamız gerekir? Gibi sorulara cevaplar bulacağımız yeni bir programla karşınızdayız. Evet, inandığımız dini ne kadar biliyoruz, kime inanıyoruz? Bu programlar çerçevesinde dilimizin döndüğü kadarıyla sizlerle muhtemel sorular üzerinden onlara vereceğimiz cevaplarla programlarımızı sürdürmeye gayret edeceğiz inşallah. Efendim, hemen konumuza giriş yapacak olursak, madem ki biz inanç içerikli bir program yapıyoruz ve burada dilimizin döndüğü kadarıyla dinimizi öğreteceğiz. Dinimizi öğreteceksek o zaman en sondan ama konunun en başından başlamamız gerekiyor. Kime inanıyoruz ya da inanıyor muyuz? Yani bazıları ben hiçbir tanrıya inanmıyorum, bir tanrının var olduğunu da kabul etmiyorum diyebilir. Diyebilir de bizim aklımıza takılan bazı soruları sormadan da edemeyiz. Çünkü bir ilaha inandığını söyleyenler arasında samimi olmayanlar olduğu gibi inanmadığını söyleyenler arasında da samimi olmayanlar olabilir. Yani inananların ne kadar inandığını test etmek mümkün olduğu gibi inanmıyorum diyenlerin de gerçekten bu inançsızlığın belli bir ciddi temelinin, belli bir araştırma sonucunun mu, yoksa o an için o tür bir kararın kendisine daha sıcak, daha hoş geldiği için mi bu şekilde bir inanca sahip olduğu önemli bir konu. Bunları bu programda dilimizin döndüğü kadarıyla irdelemeye çalışacağız efendim. Şimdi içinde yaşadığımız dünyamız, malumunuz, ısı ve ışığı güneşten almaktadır. Biz ısı ve ışığı güneşten alan, güneşin etrafındaki 9 gezegenden 27 büyük gök cisminden bir taneyiz. Ve bizim güneşimiz gibi ki bu kadar büyük aleme, yani bu kadar büyük gezegenlere ısı ve ışık veren güneşimiz gibi ki aslında güneş bir yıldızdır bildiğiniz gibi, bağlı bulunduğumuz Samanyolu galaksisinde 250 milyar yıldız vardır. Bu bilimsel verilerin bize sunduğu bir bilgidir. 250 milyar yıldızdan bir tanesi de bizim yıldızımızdır ve onun adı da Güneş'tir. Hiç şüphesiz Güneş'imize en yakın yıldız ki gece kafamızı dışarı çıkarıp baktığımızda gözümüze gelen en yakın yıldızın 4 yıl önceki halini görüyoruz. Yani en yakın yıldızı belirleyelim. O an gördüğümüz şey yıldızın kendisi değil, 4 yıl önceki halidir. Oysa ki hepinizin bildiği gibi ışık hızı saniyede 300 bin kilometre hızla gelir. 300 bin kilometre hızla geldiği halde 4 yılda gözümüze gelebilen yıldız, güneşimize en yakın yıldızdır. Ve bunun gibi 250 milyar yıldız bizim galaksimizde, yani Samanyolu galaksisinde yer almaktadır. Mesela güneşimiz Samanyolu galaksisinin merkezi etrafında saniyede 220 kilometre hızla gider. Saniyede 220 kilometre hızla gittiği halde Samanyolu galaksisinin merkezi etrafındaki bir turunu tam tamına 255 milyon yılda tamamlayabilmektedir. Şimdi düşünelim bir. Hareketi düşünelim. Güneş sisteminin hareketini düşünelim. Güneş'in yörüngesinde attığı turu düşünelim ve Samanyolu galaksisinin büyüklüğünü düşünelim. Peki Samanyolu galaksisi evren dediğimiz, kozmos dediğimiz şeydeki yegane galaksi midir? Elbette değil. Samanyolu galaksisi ki ona yakın, en yakın galaksi Andromeda galaksisidir. Samanyolu galaksisi gibi, Andromeda galaksisi gibi yine bilimsel veriler ışığında bize aktarılan bilgilere göre 400 milyar civarında galaksi vardır. Ve bunlar büyük bir ahenk içinde kendi yörüngelerinde hareket etmektedirler. Bunların varlığını inkar mümkün değildir. Peki, çünkü bu bilgidir. Bilginin inkarı cehaletten kaynaklanır. Dolayısıyla var olanı inkar etmek inatçılıktan başka bir şey olmaz. Evet, bunlar var. Peki bunlar nasıl var oldu? Efendim, eğer bir tanrıya inanıyorsanız, bir ilaha inanıyorsanız, yaratan hiç şüphesiz odur. Biz Müslümanlar için de bunları yaratan Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleridir. Onun iradesinin tecellisinden ibarettir. Ama bir ilaha inanmayan kimse için düşündüğümüzde bunlar kendiliğinden var olmuştur. Yani tesadüftür. Böyle olması gerekmektedir. Böyle bir denk gelmesi söz konusudur. Böyle bir inanç var. Yine burada aklımıza bir soru takılıyor. Tesadüfen olan denge organize olarak yapılandan daha mükemmel nasıl olabiliyor? Yani tesadüfen dünyaya gelen bizler, tesadüfen gören gözümüz, tesadüfen konuşan dilimiz, tesadüfen seven kalbimiz ya da atan kalbimiz bir şekilde arızalandığı zaman, tesadüfen olmayan, son derece organize olan, bilgiye ve bilime dayalı olarak yapılan müdahalelerle tesadüfün düzeyinde bir sağlığı elde edemiyor. Yani tesadüfen biz çok sağlıklıyken elimizle yaptığımız müdahalelerle o tesadüfen olan sağlığımıza kavuşamıyoruz. Organize güç tesadüf kadar başarılı değilse bu tesadüfü bir daha sorgulamak lazım. Yani bir sabah kalktığınızda hiç kimse mutfağa girmediği halde kahvaltının hazır olduğunu, çayın demlendiğini, ekmeklerin kesildiğini, tabakların konduğunu hiç gördünüz mü? Hiç tesadüfen bir kez size kahvaltı hazırlandığına şahit oldunuz mu? Peki bu mükemmellik tesadüfle nasıl izah edilebilir? Efendim, bir gün akşam eve gelseniz, bütün çamaşırlarınız yıkanmış, ütülenmiş, dolaplara konmuş, yemek hazırlanmış, ev temizlenmiş, masanın üstü gayet güzel bir şekilde donanmış ve evde hiç kimse yoksa, samimiyetinizle söyleyin bakalım, bunun tesadüfen meydana gelmesine inanabilir misiniz? Bunu herhangi birine inandırabilir misiniz? Bu kadar basiti bile tesadüfen olmazken, bu muhteşem alem, bu muhteşem kainat, her gün tam zamanında doğan güneş, her gün tam zamanında batan güneş, tesadüfen nasıl hareket edebilir? Aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela bugün itibariyle güneş Ankara'da saat 5.30'da batacak diyelim. Ve çok basit bir fikir jimnastiği yapalım. Saat 6 olduğu halde akşam, güneş hala batmasa ve biraz daha vakit geçse, 6.30 olduğu halde güneş yine batmasa, Önce yapacağımız şey saatimizi kontrol etmek olur. Acaba doğru mu? Ona bakarsınız. Televizyona bakarsınız. Başka, evet doğru. Herkese göre saat böyle. Acaba geri mi alındı saatler? İleri mi alındı? Bunu tereddüt edersiniz. Sonra bunu da araştırırsınız ki hayır, saatlerde bir değişiklik yok. Ama güneş batmamaktadır. Ne yaparsınız? Ne düşünürsünüz? Kime sorarsınız? Kime şikayet edersiniz? Eğer ben size söyleyeyim, güneş bir saat daha batmamaya devam ederse, insanlar dehşet bir korkuya kapılmaya başlarlar. Ve inanmadığını söyleyenler bile galiba dünyanın sonu geldi ve her şey bitti demeye başlarlar. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Gerçekten inanmamak mümkün değildi ondan. Sadece inanmadığına inanmak istiyor insanlar. Yoksa bizi yaratan Allah aynı zamanda bizim inancımıza göre elbette inanmaya elverişli olarak yaratmıştır. Ya Allah'a inanırsınız ya da Allah'ın yok olduğuna inanırsınız. Ama mutlaka bir şeye inanırsınız. Çünkü inanmadan yaşayamazsınız. İnancı olmayan, güvenci olmayan insan, insan olmaktan uzaklaşır, hayatın tadını alamaz, kahrını çekemez, sevincini yaşayamaz. Kısacası insan olma niteliklerini kaybeder. Bir başka açıdan bakalım. Dünyamızda 7 milyara yakın, belki daha fazla insan var ve bu insanların 1 milyar 800 milyonu Müslüman. Efendim mesela 1 milyar 600 milyon Hindistan'ın gayri resmi nüfusu. Bunların 250 milyonu hariç geri kalan tamamı Tanrı tanımaz. Yani ateist. Çok çeşitli şeylere inanıyorlar. Ne bileyim taşa, toprağa, hayvana, maymuna, ineğe. Hatta asansöre tapanlarını bile gördüm. Ama inanıyorlar. Aynı şekilde 2 milyara yakın Hristiyan var. Onlar da bir tanrıya inanıyorlar. Çeşitli farklılıkları olsa da, sayıca farklı rakamlar telaffuz etseler de bir yaratıcının var olduğuna inanıyorlar. Aynı şekilde çok nüfuzu az da olsa etkili bir azınlık, Yahudiler de bir Allah'a inanıyorlar. O zaman Budistler de yine bir kutsalları var. Bu kadar çok sayıdaki insanın inancını teslim ettiği birileri varken bütün bunları anlamsızlaştırıp herhangi bir yaratıcının olmadığını iddia edebilmek, samimi bir düşünce ve fikir yürütmenin sonu mudur? Yoksa bu inançlı toplumların bir ürünü müdür? Yani insanlar gerçekten düşünerek mi ateist olurlar, yoksa yaşadıkları toplumda anlamlandıramadıkları, rahatsız oldukları, cevabını veremedikleri ya da kendilerine tırnak içinde bir numara dar gelen bir sistem dayatıldığı için mi ateist olurlar? Burayı sorgulamak gerekiyor. Çünkü hiç kimseyi birine güvenmek, birine dayanmak, birinden beklentide olmak rahatsız etmez. En azından arkadaşına güvenir. Bence şahsi kanaatim, insanlar kendilerine din diye dayatılan şeyi akıllarına yatıramadıkları için ateist olduklarını söylüyorlar. Yoksa sağlıklı bir düşüncenin sonucunun ateizm olması biraz daha üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Yani mümkün değildir demek istemiyorum ama etrafımızdaki ben bir tanrıya inanmıyorum diyen insanların aslında cevaplandıramadığı sorular sebebiyle böyle bir sonuca gittiklerine şahit oluyoruz. Peki, mesela bu bir avantajın sonucu olabilir mi? Yani ateist olmak insanı rahatlatıyor olabilir mi? Evet, belki de olabilir. Neden? Çünkü eğer bir dine bağlıysanız bunun ciddi anlamda bazı sorumlulukları var. Eğer Müslümansanız sadece Müslümanım demekle kalmıyor. Dünya kadar tabiri caizse talepler söz konusu oluyor. Eğer Hristiyansanız yine aynı şekilde kiliseye karşı belli sorumluluklarınız var. En azından para ödemek zorundasınız. Belli bir miktarda. Yahudiyseniz çok daha ağır. Gerçekten eğer biraz daha böyle objektifleri yaklaştırırsak Yahudiliğin bedelinin hiçbir dinde olmadığı kadar ağır olduğunu görürsünüz. Şimdi işte bütün bunları kabullenemeyen, bütün bunlara için için itiraz eden bir insan acaba fırsatını bulduğu zaman mı ben bunlara inanmıyorum demektedir. Hemen bir örnek aklıma geliverdi. Bir zamanlar bizim ülkemizde de siyasetin, devletin üst kademelerinde görev yapan birisi hatıralarında şunu anlatıyor. Diyor ki İngiltere'de diyor Oxford Üniversitesi'nde din felsefesiyle ilgili doktora derslerine katılıyorum. Dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar gelmişler. Ve bir papaz doğal olarak İngiltere'de hocamız bize soruyor. İçinizde Allah'a inanmayan var mı? Sınıfta hiç kimse cevap vermedi. İnanmayan var mı sorusuna. Sanki herkes inanıyormuş gibi. Bu sefer hoca soruyu ikinci kez sordu. İçinizde Allah'a ya da Tanrı'ya inanan var mı? Yine kimse cevap vermedi. Burada bir karışıklığın olduğu anlaşıldı dedi hoca. Peki dedi bir Alman'a sordu. Neden sen Tanrı'ya inanmıyorsun ki din felsefesi doktorası yapıyorsun? Dedi ki bana göre her şey birden doğar. Her şeyin aslının üç olması mümkün değildir. Bana dayatılan dinde üç tane Tanrı var. Aklım üç tane Tanrı'nın olmasını imkansız kıldığı için ben bir Tanrı'ya inanmıyorum. Böyle deyince, yani bu dinin dayattığı teslis, Trinity, buna inanmadığım için ben ateistim dedi. Bunun üzerine bir Türk dedi bu olayı anlatan bey, başka bir Türk var aynı sınıfta. Bu sefer hoca ona sordu. Sen neden peki bir Tanrı'ya inanmıyorsun? O Türk'ün verdiği cevap hakikaten hayret verici. Ben de arkadaş gibi düşündüğüm için inanmıyorum. Ama bu çok komik. Neden? Çünkü senin dininde üç tane tanrı yok ki. Senin dininde bir tane tanrı var. Onun gerekçeleri senin inançsızlığına bir bahane olamaz. İşte buradaki cehaletin boyutu hakikaten facia. Çünkü adam kendi ait olduğu ya da ait olması gerektiği dinde kaç tane tanrı var bundan bile habersiz. Şimdi o zaman insan bilmediği şeyin düşmanıdır düşüncesiyle bir kolaycılık, bir ret, bir aman efendim Ramazan geliyor şimdi orucu kim tutacak? En iyisi tutmuyorsun, niye tutmuyorsun, tutuyor muydun, tutmuyor muydun gibi problemleri gündemimize almaktansa ben inanmıyorum dersiniz, bütün bunlardan kurtulmuş olursunuz gibi bir çıkış yolu gibi de görünebiliyor ateizm. Yani ateizmin birden farklı sonuç sebepleri olabilir. Biz bu programımızda kısaca bir giriş yapmış olduk. Bundan sonraki bölümlerde imkan nispetinde önce ateizmi, sonra bir tanrıya inancın ne olduğunu, sonra tanrıların nasıl olabileceğini, tanrı çeşitleri derken nelerin kastedildiğini ve bir olan Allah'ın ne olduğunu, ona inanmanın bedelinin ne olduğu, ona inanmanın gerekçelerinin ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. Ama bugünlük bu kadarla yetinmiş olalım. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın efendim.
Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?